Ayrım 16. Sayfa 204.
Aydın, Ağustos 1985. Yasin birkaç gün sonra yine geldi. Ondan birkaç gün sonra yine. O her geldiğinde küçük doğal sevinçten deliye dönüyordu. Her seferinde o boş araziyi çevreleyen taş yükselti üstünde oturuyorlardı. Konuştukları konunun kahramanı ve başlığı hiçbir zaman değişmiyordu. Hayal nerede? Dua artık kerhaneye gitmekten söz etmiyordu. Artık en büyük merakı polis ablasından bir haber getirmediği için Yasin'in o eve ne zaman gideceği ve ablasının orada olup olmadığını ne zaman öğreneceğiydi. Eylemin gerçekleştiğine dair bir kuşkusu yoktu. O derece güveniyordu Yasin'e. Topunu almak için geri dönmüştü o. Duayı dinlemişti. Bir çaresine bakacağını söylemişti ve söz vermişti bunun için. Erkekti o. Verdiği sözü tutacaktı. Biliyordu. Merak ettiği tek unsur zamandı. Bunların ne zaman olacağı. Hayalin ne zaman eve döneceği. Yasin korkuyor, bu durumdan sıkılıyordu. Fakat Dua'nın yanına gitmekten ve onunla bu konuyu konuşmaktan hiç vazgeçmiyordu. O küçük kızdaki inadın ve sabrın çevresindeki koca koca insanlarda bile olmadığını görüyor, gördüğü bu kararlılık ve şaşkınlık ve hayranlıkla onu Dua'ya doğru iten bir şey hissediyordu. Öte yandan böylesine güvenilmek, bir bakıma küçük bir kızın kahramanı olmak, gururunu okşuyor, ona kendini önemli hissettiriyordu. Daha da önemlisi, hayal adındaki bu ablanın nerede olduğunu artık o da merak ediyordu. Satılmış mıydı? Gerçekten kötü yola mı düşmüştü? Yoksa severek kaçtığı oğlanla evlenmiş miydi? Her ne şekilde olursa olsun ondan hiçbir haber çıkmaması onu ürkütüyordu. Asıl korkusu kızın öldürülmüş olabileceğiydi fakat tabii ki bu endişesinden Dua'ya asla söz etmemişti. Bedir'le ilgili Dua'dan edindiği birkaç yarım yamalak bilgiyle bir süre Bedir'in akıbetini araştırmaya başladı. Dişe dokunur bir şey bulamadı. Buldukları polisin bulduğu kadar bile değildi. Bedir, doğulu bir ailenin üyesiydi ve aile ikişer üçer gruplara ayrılarak şehri terk etmeye başlamıştı. Kuzenine ulaştı onun. Bir bahane yaratıp onun çevresine karıştı ve o çevreden bir iki kişiyle arkadaşlık kurdu. Kuzen temizdi. Bir şey bilmiyor ya da çok iyi gizliyordu. Bundan emin olunca hızla karıştığı gibi uzaklaştı o çevreden. Bir süre oyalayabilmişti Dua'yı. Polisin mutlaka bir haber getireceğini söyleyerek oyalamıştı. Beklemeleri gerektiğini söyleyerek oyalamıştı fakat artık pek işe yaramıyordu. Her seferinde düş kırıklığına uğrayan Dua'nın gözlerinde yaşlar patlamaya hazır bomba gibi bekliyorlardı. Umutsuzca edilmiş her cümle, her bir geçiştirme çabası o bombaları patlatıyor, kızın yanakları taşmış bir derenin ıslattığı sokaklara dönüyordu. O ablasının yokluğu gerçeğinden uzaklaştıran tek şey, ablasının varlığıyla ilgili anılardı.
Yasin bunu keşfetmişti. Onu oyalamak için seçtiği yeni bir yoldu bu. Dua ablasıyla ilgili bir anıyı anlatırken dünyadaki en mutlu çocuğa bürünüyordu. Bir bayram yeri yerleşiyordu göz bebeklerine. Bir panayır kuruluyordu sanki. Gülüyordu, kıkırdıyordu. Hikaye bitmesin diye dua eder olmuştu Yasin. Çünkü hikayeleştirilmiş her küçük anı sonunda bitiyordu ve duanın gözleri doluyordu. O dolan gözler boşluğa takılıyordu ve o boşlukta kızın aklına düşen ilk yer artık doğru kelimeyle genel ev diye andığı kerhaneler oluyordu. Onlardan çok vardı. Neredeyse bütün şehirlerde vardı ve ablası onlardan herhangi birindeydi. Buna çok inanıyordu. Bu inancın bu kadar sağlam olması Yasin için Dua'nın Hasan Baba diye söz ettiği evin babasının kızın kalbindeki yerini işaret ediyordu. Adamın ağzından öfkeyle çıkıvermiş bu tek sözcük, küçük kızın bu ihtimale bu kadar kesin bir şekilde bağlanması şeklinde sonuçlanmıştı. Bu inanılır gibi değildi. Bir üvey babaya böylesi bir inancı kavrayamıyordu. Yasin, Dua'nın ailesiyle ilgili epeyce bilgi almıştı kızın ağzından. Hasan Baba'nın işi, hayata karşı tavrı, evdeki davranışları, son zamanlarda Dua'yı annesinden bile nasıl koruduğu hakkında bir fikir sahibi olmuştu. Ya Fidan, Dua'nın öz annesi, kızını eften püften sebeplerle nasıl dövebiliyordu? Nasıl bir inanıştı ki kızını Allah korkusuyla bu denli doldurabiliyordu? Gerçekten inanıyor muydu okuduğu kaseler dolusu fasulyeyi biriktirince hayalin döneceğine? Kocasından yediği dayağa alışan, bununla yaşamayı öğrenen bir kadın, aynı davranışı öz çocuğuna karşı nasıl gösterebiliyordu? Nasıl oluyordu da şiddet gören biri, yeryüzünde şiddet görmemesini dileyeceği tek varlığa, evladına bunu uygulayabiliyordu? Bu cahilliğin, bu körü körüne inanışın, bu sorgulamayışın sebebi neydi? Eğitimsizlik mi, yoksa başka bir dram mı? Bu cevapsız sorular yalnızca Yasin'in aklını kurcalamıyordu. Henüz anlamlandıramasa da Dua'nın ve bazı komşuların da merak konusuydu. Henüz kimse bilmese de birer cevabı vardı her birinin. Fidan bir keresinde en yakın görüştüğü ve arkadaş, dost gibi sıfatlarla diğerlerinden ayırdığı bir komşusuyla dertleşirken, kimseye söylememesi için ona yeminler verdirerek anlatmıştı bazı şeyleri. Ve bunlar o ikisinin arasında bir sır olarak kalmıştı. Bu sebeple kimse bu soruların cevaplarını alamayacaktı. Belki çok sonra, belki fidan toprağa karıştıktan sonra, belki de hiçbir zaman. Cevapları alınamayan her soru, zaman içinde ve merak eden herkesin aklında farklı bir şekilde cevap bulurdu ve bu cevaplar hiçbir zaman gerçeklerle örtüşmez, fakat düzeltilmediği için birer gerçekmiş gibi dururlardı orta yerde. Pek çok insanın hayatını yönlendirebilecek kadar güçlü bir gerçek. Kız fidan, bir şey soracağım sana. Sor. Hepimizin Allah'ı bir. Hepimiz namazımızda, niyazımızda insanlarız. Ama sen başkasın be bacım. Neden bu kadar abartıyorsun ki? Neyi abartıyorsun? Farkında değilim deme. Beş vakit namaz da yetmez oldu sana. Habire kaza kılıyorsun. Habire nafile kılıyorsun. Başın secdeden kalkmaz oldu. Hem kıza çok yükleniyorsun. Çocuk o çok azarlıyor. İnsan içinde el uzatır oldun. Zaten ablasından oldu kız. Can yoldaşından oldu. Bir yanı ezik. Hani seni tanımasam güceneceğim ama iyi bir kadınsın be fidan. Bunca yıllık ahbaplığımız var. Bu kadar değildin sen. Neye bu öfke? Neyin ceremesi bu? Vallahi dostacı söyler bacım. Günaha girmeyeyim derken günahın büyüğünü işliyor. Fidan derin derin içini çekti. Beklemiyordu böyle ani bir soruyu. Gizlenemedi. Belki de komşusu koptu kopacak bir tele dokunmuştu. Çözülüverdi. Ben böyle değildim Fazilet, değildim. Değildin biliyorum ben, fark ediyorum. Derdin ne senin? Fidan elindeki çay bardağını yanı başındaki sehpaya bırakıp gözlerini yere indirmiş ve bir süre sessizce düşündükten sonra konuşmaya başlamıştı. Duanın babasıyla ben birbirimize çok aşıktık Fazilet. Aşk mı? Kız sen böyle laflar eder miydin? Ederdim ya, ben de ederdim. E güzel işte, sevmişsin kocanı. Güzeldi. Korkulacak kadar güzeldi. Korkmam gerekecek kadar güzelmiş. Bilemedim. Allah rahmet eylesin. Sen onu özlemişsin. O kadar değil be Fazilet. O kadarla kalmıyor bu iş. E anlat be kardeşim. Döküver içini. Çatlayacaksın yoksa. Kimseye demezsin değil mi? Aşk olsun. Kimseye demem. Kıyamıyorum ben sana da. Duaya da bakınca korkma benden laf çıkmaz. Ben böyle değildim. Halil'e vardığım zaman mini mini eteklerle dolaşırdım ortalarda. Hayatta inanmam. Esat'tan mı? Esat'tan ya. Saçlarım böyle kat kat örtüler altında değildi. Tarar belime kadar salardım onları. Halil asla istemezdi örteyim, gizleyeyim onları. Çok severdi saçlarımı, beni. Halil gün görmüş bir adamdı. Meslek lisesini bitirmişti. Yobaz değildi. Anası babası cahildi onun. Halil bana gönül verip isteyince istemediler beni. Halil diretti. O kızı alacağım yoksa asla evlenmem dedi. Ve oldu bizim düğün. Öyle güzel günlerdi ki. Evimizin kapısının üstümüze kapatıverince dünyalar bizim olurdu. Sabah olup da o kapı açılınca, Halil'im işe gidince, anası bacısı tepeme çökünce dünya kararıverirdi. Bana çok eziyet ettiler. O ikisi. Ateşlerde yanacaksın dediler. Böyle giyiniyorsun, ortalarda salınıyorsun. Oğlumuzun namusuna laf getireceksin dediler. Sabahtan akşam Halil gelene kadar beni bu işe koşarlardı. Hiç belli etmez, üzülmesin diye anlatmazdım ona ben. Bilse azarlardı, küserdi anasına bacısına. Eve ayak bile bastırmazdı. Keşke öyle yapaymışım. Ailesizdir dedim. Alışırlar, beni severler dedim. Ses çıkarmadım ama olmadı işte. Her gün daha büyük nefret duydular bana. Halil beni sevdikçe, kayırdıkça, korudukça diş bilediler analı kızlı. Sonra işte o uğursuz sabah. Halil'imin iş kazası geçirip öldüğü gün. Fidan'ın gözleri yaşlarla dolmuştu. Duraksadı. Elini titreyen dudaklarına götürdü. Tamam anlatma bari. Fena oldun sen. Hay sormaz olaydım. Yok iyiyim. O sabahın gecesi bir şey oldu Fazilet. Ne oldu? Çok günah. Nasıl desem bilmem ki. Meraktan çatlatacağım Fidan. Başladın gene günah demeye. Söylesene ne oldu? Evi toplayıp bunun yanına gitmiştim ben. Beni sevdi. Uzun uzun sevdi beni. Başka türlü sevdi. Bir başka türlü. Usul usul, şefkatli, öyle bir tuhaf. Hep güzel severdi beni ama o gece bir başka. Öyle bir sevdi ki ben sanki böyle binmişim bir balona. Uçuyorum gökyüzünde. İnesim yok. Başım döndü Fazilet. Başım dönme dolaplar gibi döndü. Şu şakaklarım zonkluyordu. Ayaklarıma kadar bir ılıklık yayıldı. Nefes alamıyordum. Öyle bir şey bilmiyorum ben. Ne önceden ne sonrasında bir daha öyle olmadım. Bütün vücudum yay gibi gerildi. Hani nasıl desem? Kalkabilsem yerimden bütün şehri koşabileceğim. Dur dur. Kız orgazm mı olmuşsun sen? Sus, abuk abuk konuşma. O ne öyle hastalık adı gibi? Öyle bir şey olmadı. Uçtum böyle birkaç dakika, hepsi o. Uçtum, uçtum, yıkıldım sonra onun üstüne. Niye abuk sabuk olsun kızım? Öyle deniyor ona. Ne var hem? Kocan seni sevmiş, mutlu olmuşsun. Ne var bunda? Sabahına öldü Fazilet. Ah! Sabahına öldü o. Kim bilir ne günah işledin de senin günahının vebali için öldü benim aslan oğlum diye bağırdı anası.
Yok artık.
Tövbe yalanım varsa. Böyle dediler. O geceye kadar hiç öyle uçmadıydım ben. Düşündüm ki haklılar. Benim yüzümden öldü gitti Halil'im. Herkes bildi, gördü, gözetliydi sanki o gece bana ne olduğunu. Buna inanmıyorsun değil mi Fidan? İnanıyorum. Başka neden olsun ki? Sen koca makinenin demir zincirleri kopup da üstüne düşsün adamın. Olacak iş mi? Günah işledim ben. Çok büyük günah işledim. Çağırdım musibeti. Haklıydı anası. Benim günahımı ödedi adam. Allah oracıkta alıverdi canını. Benim canımı da hem. Mini eteklerle gezmeyi bilmişsin de başka hiçbir şey bilememişsin anacığım sen. Hiç öyle şey olur mu? Nikahlı kocanmış o senin. Neden günah olsun? Daha önce hiç öyle olmadıydım. O da sapasağlam döndüydü eve hep. O sabah gitti bir daha cenazesi geldi. Kaderi öyleymiş. Senin bir suçun yok bunda. Dur dur. Yoksa sen ondan sonra mı kapandın böyle? 3 öğün yemek yerine dayak yedim ben kaynanamdan. Sen öldürdün dedi, başka demedi. Biliyorlar herhalde dedim. İşlediğim günahı biliyorlar. Gıkım çıkmadı. Anam ölmüş gitmiş. Babam bir göz adalı sersefil. Evime dönemedim. Üstelik hamile kalmıştım. O geceden de herhal. Topladım pılımı pırtımı, teyzemgillere vardım. İşe girdim. Dul kalmıştım genç yaşımda. Örttüm her yerimi, saçımı, başımı, her şeyimi. Sonra dua doğdu işte. Ah be Fidan, sen hayatını bitirmişsin. Sonra işte, işe gider gelirken bir gün, yıpranan ayakkabılarımı tamire vereyim diye ayakkabıcıya gittim. Hasan görmüş, beğenmiş, karısı ölmüş. El kadar hayallen kalmış öyle ortada. Bir kalkışıldı, olur mu dediler teyzemgiller. Olur dedim, ne diyeyim, ev ev üstüne olur mu? Olsa da ne kadar olacaktı, herkesin kapısı ayrı olacak. Anam sağlığındayken öyle derdi. İlinti gibiydim zaten teyzemgillerde. Enişte ters adamdı. Velhasıl duramazdım. Evlendim Hasan'la. Aman be Fazilet, öyle bir şeyler işte. Ve şimdi yine günaha girmemek için böyle bir hayat yaşıyorum. Günahtan korka korka, kendini suçlaya suçlaya. Çok büyük benim günahım Fazilet. Değil. Yapma komşum bunu kendine. Safsata bunlar. Allah öyle nikahlı kocasında mutlu oldu diye bir kadına günah yazmaz. Sok bunu kafana. Yazar be bacım. Yazdı gitti bir kere. Bir daha yüzüm gülmedi benim. Bundan gayrı da gülmez. Biliyorum. Eziyet ediyorsun kendine. Eziyetin büyüğünü etmişsin. Şimdi de kızına yapıyorsun. Hayale de yaptınız. Kaçtı gitti kız bak. İyi mi oldu? Duayı da ota boka olur olmaz yerde dövüyorsun. Gururunu incitiyorsun. Küseceksin diye korkmasam kendi mutsuzluğunu ödetiyorsun kızları diyeceğim. Tövbe. Bu da az serpildi mi kaçar gider, kahrolursun. Deyivereyim sana. Ne diyeyim be Fazilet. Ben de pişman oluyorum vurunca ama kaçıyor elimden. Bir günaha girecekler diye kaderleri de benimkine benzeyecek diyor, ödüm patlıyor. Hem mutlu olsunlar istiyorum, hem günah diyorum. Kafamın içi pazar yeri gibi. Asıl ben istiyorum ki onlar da benim gibi hiç değilse bir kere. Bir defacık olsun binsinler o balona. Çıksınlar gökyüzüne. İnmesinler oradan hiç. Gözleri doldu, gözleri daldı, gözleri dondu. Neyse diye geveledi, takdiri ilahi. Değil ama sen bilirsin kardeşim, yapma artık. Namazını kıl, duanı et, kocanı sevmeye çalış, suçlama kendini. Senin daha yaşın kaç, başın kaç, mezara sokmuşsun kendini. Artık çık oradan bir gayret ha. Fidan belli belirsiz çok buruk gülümsedi. Eli hemen yanı başında yerde duran çantasının sapına uzandı. Onu kavradı, yavaşça kalktı yerinden. Çok bile konuşmuştu, çok açılmıştı. Günaha girmişti böyle şikayet etmekle. Öyle düşünüyordu. Bir büyük günah daha işledim ben şimdi Fazilet. Niye ki? Bak sana anlattım bunları. Başımıza bir iş gelivermese bari. Gözünü seveyim serin tut içini. Deme böyle şeyler. Gücenirim bak. Bunlar bende kalacak. Bir yerden duyarsan gel de yüzüme tükür. Allah razı olsun. Bir parça akıttım içimi. Biraz nefes aldım sağ olasın. Bak, mutluluk günah değildir Fidan. Sen bunu böyle belli, gerisini Allah'a bırak. Ahiretliymişsin sen benim gari. Ne vakit daralırsan gel, dök içini. O kızcağıza da eziyet etme bir daha. Doğru diyor. Hayalim hayal oldu. Allah bari onun yokluğunu göstermesin. Ben gideyim artık. Hasan gelmekle olmuştur. Hadi bakalım, selametle. Bu konuşma arkadaşının haline, bu sabit fikrine, cahilliğine ve yersiz utancına acıdığı, büyük yemin ettiği için komşusu tarafından hiçbir yerde anılmadı. Her şeyin bir sebebi vardı ve fakat bilinmeyen bu sebepler, bilinmedikleri ve dolayısıyla ortadan kaldırılmadıkları için pek çok hayatı birden etkileyebilirlerdi. Fidan'ın bu trajik hikayesiyle birleşen cehalet, yuvarlandıkça irileşen bir kar topuna dönüşmüş ve kızların üzerinde yuvarlanmaya başlamıştı. Önce hayale çarpmış, onun cahilliğiyle birleşerek daha da büyümüş ve altını alıp ezmişti kızı. Diğerine ise hızla çarpmak üzere yola çıkmıştı çoktan. Bütün bunlardan habersiz olmasına rağmen duanın evin bütün duvarlarına sinmiş, o evde yaşayanlara nefes bile aldırmayan bu cehaleti hissediyordu Yasin. Çünkü cehalet gizlenebilir bir şey değildi. Ve elinden bir şey gelmese de onu oradan kurtarmak, kurtarmaya gücü yetmese de korumak istiyordu. Korumaya gücü yetmese de yanında olmak. Dua ile ilgili gerçekleştirmek istediği bu amaçlarını elinden gelebilecek olanlara bakarak sıralıyordu. Zaman bu durumu tersine çevirecek ve Yasin'i yapamadıklarını da yapmak için büyük bir güçle dolduracaktı. Çünkü aşkın gücü merhametinkinden büyüktü. Şimdilik en azından sözünü tutmakla başlayabilirdi. Hayalin o şehrin genel evinde olması ihtimali olmadığından emin olsa bile oraya giderek öğrenilmeliydi. Gitmeliydi. Bu küçük kız için hiç değilse bir şey yapmış olmak ve sonuç hüsran olacaksa da onu mutlu etmek istiyordu. Bu gece gidip ablana bakacağım dedi bir gün aniden. O eve mi gideceksin diye bağırdı Dua. Evet dedi Yasin, gideceğim. Dua kürdan gibi kollarından güç alarak duvara tutundu ve zıpladı. Oturduğu taştan aşağı atladığı gibi iki kolunu dolayıverdi Yasin'in boynuna. Onu öpücüklere boğuyordu. Yasin kızardı. Ne yapacağını bilemedi. Kızın kollarını tutup boynundan ayırdı ve hafifçe itti onu. Bunu yapmayı hiç istemese de. Eli ayağı titriyordu. Sevinmiş fakat bu aşırı tepki için çok da utanmıştı. Hayalin orada olmadığını biliyordu. Kimse kaçırdığı kızı, kaçırdığı şehrin genel evine satmazdı. Kendini kızı kandırıyormuş gibi hissetti, suçluluk duydu. Bedir'den bir farkı olmadığını düşündü bir an. Bu his aniden sözünü tutmuş olacağının ferahlığıyla yer değiştirdi. Kendini birinin mutluluğu için adamaya karar vermek, her şeyi göze almak demekti. Suç işlemek, günaha girmek, kendini kandırmak, pembe yalanlar söylemekten utanmamak, olumlu ya da olumsuz her türlü duyguya ve duruma hazırlıklı olmak demekti. Dur dedi, hemen sevinme, ablanı getireceğim demedim, sadece bakacağım. Olsun dedi Dua omuzlarını silkelerken. Orada değilse ötekilere bakarsın. Nasılsa resmi var sende. Yasin aptallaşmıştı. Kızın ağzından çıkan bu söz Yasin'in ömrünün geri kalanını genel evlerde geçirmesini istemek gibi bir şeydi. Gülesi geldi, gülemedi. Ağlayası geldi, ağlayamadı. Kızın bu tertemizliği ve saflığı karşısında büyüleniyordu. Çok kolay şeylermiş gibi öyle samimiyet ve ciddiyetle söylüyordu ki istediklerini. Bakarım dedi. Buradakinde değilse öbürlerine. Ama bu bir ömür sürebilir. Çok uzun zaman mı? Çok uzun zaman. Esastan mı? Evet. Ne kadar? Bir ömür dedim ya işte. Bir ömür ne kadar bir zaman ki? Çok zaman Dua. Yıllar yıllar sürebilir. Ablam yaşlanmaz mı o zamana kadar? Yaşlanabilir. Ben de yaşlanabilirim. Sen de büyürsün. Kocaman olursun. O zaman onu nasıl tanıyacaksın ki? Bilmiyorum. Umarım resminden tanıyabileceğimiz bir süre içinde buluruz. Dua duraksadı. Gözleri boşluğa takılı bir an düşündü ve sonra güldü. İki iri dişi göründü dudakların arasında. Bir ömür gitmeyeceksin o zaman Sena. Bir ömür gitmeyeceğim, ne yapalım? Dua yine daldı birkaç saniye kadar ve gözlerini daldığı o boşluktan kaçırmadan konuştu. Annem demişti. Ne demişti? Yasin çok hayırlı bir duadır demişti. Onu okuyanın her hayali gerçek olur demişti. Senin adın Yasin. Bir ömür gitmeyeceğim. Ablamı bulacağım. İnşallah dua. İnşallah deme. Niye ki? Annem ne zaman bir şey istesem inşallah diyor ama o istediğim hiçbir zaman olmuyor. Yasin güldü. Kafası kadar karışmış saçlarına uzandı kızın. Bukleleri şöyle bir karıştırdı. Hadi benim gitmem lazım şimdi. Gece ablama bakacaksın. Evet, gidip onu planlamam lazım. Ama bana anlatacaksın değil mi sonra? Gerektiği kadarını. Hepsini. Hepsini. Yaşasın. Yaşıyordur umarım diye geçirdi içinden Yasin. Umarım bir gün bir yerlerde onu bulurum küçük kız. Gülmeyi hak eden şu iki kara zeytin, şu iki iri fil dişi için. Yasin'in ağıtı. Çarşılarda bir şey. Biz pek aramazdık çocuklar olmasaydı. Kasaplarda, manavlarda bazı yorgun kadınlar hep de tenha saatleri seçerler. Sonra yavaş bir sesle, çocuk için hasta kaç gündür yemiyor, biraz et, biraz meyve isterler. Sevdiği bir reçeli gün aşırı yalnız ona, kaşıklarla beraber büyür bir üzüntü. Uykularda bile bitiyorsa, yağların, şekerlerin, çayların, annelere düşündürdüğü, insanlara, tezgahlara, kağıtlara kolaydı. Biz bu kadar eğilmezdik çocuklar olmasaydı. Behçet Necatigil, Çocuklar. Ayrım sonu. Sayfa 217.